Ayrım 30.
Yemekhane sabah 7'de, öğlen 12'de ve akşam saat 6'da açılıyordu. Benim oğlanlardan biri zili çalıyor, kuryajlılarsa dağınık kümeler halinde yemek yemeye geliyorlardı hemen. Şunu söylemek gerekir ki bu işi ağırdan almak bu insanların işlerine gelmiyordu. Bunun nedeni ise yalnızca yemek salonunun belli bir saatte kapanmasından kaynaklanıyor değildi. Hayli uyanık yürümelerinin bir nedeni de erken gelenlerin ne yapıp yapıp kendi paylarıyla birlikte daha sonra gelenlerin paylarını da mideye indirmeyi başarmalarıydı. Geç gelenler bana söver, mutfak çalışanlarına ve Sovyet hükümetine söver ama daha etkin önlemler almaktan sakınırlardı. Çünkü yiyecek merkezinin komutanı Misha Ovçerenko'ydu. Artık kuryajcıların kütükler, çukurlar, iki kollu testereler, havaya kalkmış baltalar, sıva çukurları, kireç öbekleri ve de kendi vicdanlarıyla yer yer tıkanmış yollardan yürüye yürüye yemekhanelere gelmelerinin, besinleri soğurduktan sonra da işlerine gitmelerinin hayli güçleştiğini gizli bir muziplikle gözlemliyordum. Bütün işaretler bu ruhların içinde gerçek trajedilerin, melodramların demiyorum, gerçek Shakespeare trajedilerinin oynanmakta olduğunu gösteriyordu bana. Olmak ya da olmamak. Onların sorunu buydu. Bir işin yapılmakta olduğu bir noktada birkaç kişilik kümeler halinde dikilir, sonra arkadaşlarına sinsi bakışlar göndererek suçlu düşünceli adımlarla yatakhanelere doğru giderlerdi. Ama artık yatakhanelerde yapılacak heyecan verici bir şey yoktu, çalınacak bir şey bile kalmamıştı. Bir kez daha çıkıp dolaşır, yapılmakta olan işe şöyle daha yakından bakmaya kalkarlardı. Arkadaşlarının gözünde saygınlıklarını düşürmeye, beyaz bayrak çıkararak hiç değilse herhangi bir şeyi bir yerden bir yere taşımaya izin istemeye utanıyorlardı. Gorkililer onların yanından birer deniz uçağı gibi geçiyor, önlerine çıkabilecek herhangi bir engele çarpmamak için hemen havalanmaya her an hazır görünüyorlardı. Bir amacı gerçekleştirmek yolunda canlarını dişlerine takan bu çocuklar karşısında adeta bunalımlar düşen kuryajlılar, bir kez daha Hamlet ya da Coriolanus durumuna düşerlerdi. Onların konumu daha da trajikti belki. Çünkü hiç kimse Hamlet'e neşeli bir sesle çekil yolumdan yemeğe daha 2 saat var diye bağırmamıştı hiçbir zaman. Gene aynı gizli muziplik ve belki de kötü niyetle Gorkililerin adı anıldığında kuryajların yüreklerinin bir an için durduğunu gözlemliyordum. Karma öncünün üyeleri öğretmen okulunu bitirmiş olmaları halinde kuşkusuz kendilerine saklayacakları bazı sözleri arada bir söylemeden edemiyorlardı. Siz hele durun, burada pek çok Gorkili göreceksiniz yakında ve o zaman başkalarının sırtından geçinmek ne demek öğreneceksiniz. Kuryajlılardan yaşı büyük ve ardamarı az çok patlak olanlardan bazıları gelecekteki olayların önemine ilişkin kuşkularını dile getiriyor, biraz da alaylı bir tavır içinde ne var bunda, geleceklerse ne yapalım yani diye dayalanıyorlardı. Deniz Kutlati bu türden sorulara şu yanıtı verirdi. Merak mı ettin canım? Seni öyle bir adam edecekler ki Özanan bile tanıyamayacak, haberin olsun. Soyutluk ve belirsizlikten pek hoşlanmayan Misha Ovçerenko duygu ve düşüncelerini daha açık biçimde anlatıyordu. Burada kaç tane çalışmayan serseri varsa o kadar morarmış göz olacak. Kaç kişiydiniz? 280 mi ha? Ah, yüzlerinizin manzarası pek ilginç olacak doğrusu. İnsan bakmaya bile korkar. Bu sözcükleri duyan Kovrak dişleri arasından tükürürdü. Morarmış gözmüş. Burası Gorki topluluğu değil. Karşınızda Harkov yetkililerini bulacaksınız. Ne haber? Misha ortaya atılan görüşü pek önemli bulmuş olacak, çalışmasını bir an için bıraktı ve sesine alaylı bir sevecenlik katarak şöyle dedi. Sevgili yavrucuğum, sen ne söylüyorsun bakayım? Gorki topluluğu değilmiş, Harkov yetkilileriymiş ha? Ne diyorsun sen? Peki seni burada boşu boşuna kim tutar yavrum, düşündün mü hiç? Şöyle bir sor kendine, senin derdini tasanı kim çeker ha? Misha konuşmasına ara vermeden işini yapmaya koyuldu ve elindeki ayeti sıkıca kavradı. Senin adın ne diye sürdürdü konuşmasını. Kovrak şaşkınlıktan dondu kaldı. Ne? Senin adın diyorum, nedir? Kokarca mı? Ya da belki kirpi, ha? Kovrak hem şaşkınlıktan hem de kendisine takıştırılan adlardan kıpkırmızı kesildi. Sen ne diyorsun? Bana adını söylesene, yoksa bilmiyor musun? Benim adım Kovrak. Ha, Kovrak demek. Neredeyse unutmuştum. Ayağımın altında havuç renginde kimseye bir yararı dokunmayan bir şeylerin dolaştığını görüyordum da adını unutuyordum. Bak dostum, eğer çalışsaydın, şu işi ya da bu işi yapsaydın, arada bir insan sana kovrak şunu versene, haydi hazır mısın kovrak, kovrak şunu tutar mısın falan diyecekti. Ama bu durumda insan unutuyor elbet. Görmüyor musun, işim var. Şu fıçıyı onarmak zorundayım, bak anladın mı? Çorbayı da çayı da yıkanma suyunu da hep aynı kapta taşıyorlar. Midene bir şeyler indirilmezse nalları dikersin, biliyorsun. Sonra da leş gibi kokarsın. Bu hiç hoş değil. Üstelik sana bir tabut yapmak da gerekir. Oysa işimiz başımızdan aşkın. Kovrak sonunda kendini Misha'dan kurtarır. Misha ardından sevecen bir sesle bağırmaktadır. Git biraz hava al şöyle, sana iyi gelir. Gerçekten çok çok iyi gelir. Hadi. Kovrak temiz havanın çok yararlı olduğuna inanmaya ve bu inancını tüm kuryaş aristokrasisine bulaştırmaya başlamış mıydı, başlamamış mıydı bunu bilmiyorum. Ama özellikle ben kendimi soylu kanı taşıyan kuryajlara iyice tanıttıktan, onlarla yakınlık kurduktan sonra soyluların geç saatlerde ortalıkta görünmemeye çaba harcadıklarını biliyordum. Genelde kötü çocuklar değildi hiçbiri. Ne de olsa hepsinin kendine özgü bir kişiliği vardı. Bu ise benim her zaman için hoşlandığım bir durumdur. İçlerinden en çok Peretz'ten hoşlanıyordum. Kasıla kasıla yürür, perçemini kaşlarının üzerine tarar, kasketini bir gözü üzerine devirir, sigarasını yalnızca alt dudağıyla tutardı. Ayrıca tükürmekte ustaydı. Ancak onun o çilli suratının bana merakla, parlak canlı bir delikanlının merakıyla baktığını görüyordum. Bir akşam domuz güneşlendirme alanı yapımında kullanacak taşlara oturmuş sigara tüttürür ve dünyayı umursamaz bir tavırla çene çalıp dururlarken yanlarına yaklaştım. Önlerinde durdum ve kesilmiş bir gazete parçasına tütün koyup kendime bir sigara sarmaya başladım. Onlardan ateş istedim. Bana neşeli dostça bir havayla bakan Peretz yüksek sesle konuşarak ''Çok çalışıyorsun doğrusu müdür bey ama ot gibi tütün içiyorsun.'' dedi. ''Sovyet hükümeti sana sigara yapmıyor mu da kağıda otları sarıyorsun?'' Peretz'e yaklaştım, eline doğru uzandım, sigaramı yaktım. Sonra onunki kadar yüksek ve neşeli bir sesle ama aynı zamanda sesime belli belirsiz bir buyurma havası vererek dedim ki, ''Çıkar bakayım şu kasketini, hadi durma.'' Peretz'in gözlerindeki gülümseme şaşkınlığa dönüştü ama ağzı gülümsemeyi sürdürüyordu. ''Ne oluyor? Çıkar şapkanı, söylediğimi duymadın mı yoksa?'' ''Peki, çıkaralım.'' Elimle perçemini geriye ittim. Ne de olsa telaşlanmış bulunan yüzüne gözlerimi diktim, baktım, baktım. ''Ha, tamam şapkanı giyebilirsin.'' dedim. Peretz öyle kala kaldı. Şaşkın gözlerini benden ayırmadı ama ben yakmış olduğum sigaramdan birkaç soluk çektim, sonra döndüm marangoz işliğine doğru yürüdüm. O zamanlar eğit bilimsel görevlerimin bütün davranışlarıma egemen olması, yaptığım her harekette, dış görünüşümün en ince ayrıntısında, hatta belimdeki kemerin sönük pırıltısında bile etkinliği sürdürmesi gerektiğine inanıyordum. Bu çocukların beni sevmesini sağlamalıydım çünkü. Çabalarımın anlamını çok iyi anlamalı, benim duygularımı paylaşmalı, yüreklerinde karşı durulmaz bir duygudaşlık, anlayış beslemeli... Ama öte yanda onların bu duygularına metelik vermediğimi, sözlerimden, hareketlerimden alınmalarını, bana sövmelerini, diş bilemelerini hiç mi hiç umursamadığımı da iyice bilmeliydiler. Marangozlar işlerini bitirmek üzereydiler. Borovoysa iyi bezir yağı ile kötü bezir yağı arasındaki ayrılıklar konusunda bana içtenlikle bir nutuk çekiyordu. Bu yeni sorun beni öylesine ilgilendirdi ki birinin arkamdan kolumu dürttüğünü fark etmedim bile. Bir dürtme daha oldu. Döndüm baktım, Peretz bana bakıyor. Evet. Bak ne diyeceğim, neden bana öyle baktın ha? Hiç önemli değil canım, öyle baktım işte. Bak Borovoy, hangi yağ iyiyse onu alalım, tamam mı? Borovoy büyük bir neşe içinde hangi yağın uygun olduğu konusundaki söylemini sürdürdü. Peretz onun konuşmasını bitirmesini bekliyor. Bu arada marangozu öfkeli gözlerle süzüyordu. Sonunda Borovoy takım kutusunu gürültüyle kaldırdı. Çan kulesine doğru yürümeye başladık. Peretz yanımızdan yürüyor, üst dudağını ısırıp duruyordu. Borovoy köye yollandı. Ben de ellerimi ardımda kavuşturdum, Peretz'e döndüm. ''Ne istiyorsun?'' dedim. ''Neden bana baktın? Cevap ver. Senin soyadın Peretz mi?'' ''Hımm, adın da Stefan ha? Nereden biliyorsun?'' ''Sverdlovsklu değil misin sen?'' ne olmuş? Nereden biliyorsun oralı olduğumu?'' ''Ben her şeyi bilirim. Çaldığını, ev bastığını da biliyorum.'' Yalnız aptal mı akıllı mı olduğunu bilmiyordum. Sigaralarla ilgili sorun son derece aptalcaydı. Çok çok aptalca bir soruydu. Bundan daha büyük bir ahmaklık düşünemiyorum. Seni üzdümse özür dilerim. Alacakaranlıkta bile Peretz'in kıpkırmızı kesildiğini, şakaklarındaki damarlarda kanın tokmak tokmak alçalıp yükseldiğini ve çocuğu birden sıcak bastığını görebiliyordum. Ne yapacağını bilmez bir tavırla bir adım geriledi, gözlerini yere indirdi. ''Zarar yok, özür dilemenize gerek yok. İyi, ama neden?'' Sorum aptalcaydı. ''Bunu bilmeyecek ne var? Biliyorsun ki işim başımdan aşkın. Kasabaya inip sigara alacak zamanım yok. Sen bunu biliyorsun. Zamanımın olmamasının nedeni ise Sovyet hükümetinin bana sizin yaşamlarınızı daha iyi ve daha mutlu kılmak görevini vermiş olması. Sizin yaşamınızı anlıyor musun? Belki de anlamıyorsun. Boş ver, hadi yatıp uyuyalım.'' ''Anlıyorum,'' dedi Peretz boğuk bir sesle. Pabucunun ucuyla toprağı eşelemekteydi. ''Demek anlıyorsun ha?'' Azarlayıcı bir tavırla gözlerine, tam göz bebeklerinin ortasına baktım. Düşüncem ve istemim o göz bebeklerine girmek için zorlanıyorlardı. Peretz başını öne eğdi. ''Anlıyorsun tembel adam, anlıyorsun ama gene de Sovyet hükümetini atıp tutuyorsun. Aptalsın sen, aptal, kusursuz bir aptal.'' Döndüm, öncüler salonuna doğru yürümeye başladım. Peretz kolunu uzattı, yolumu kesti. ''Pekala, tamam, diyelim ki ben aptalım, ne olacak?'' ''İşte yüzüne bir bakayım dedim ben de. Gerçekten aptal mısın değil misin anlamak istedim. Anladın mı peki?'' ''Anladım. Git aynaya bak.'' Peretz'in duygusal tepkilerini daha fazla umursamadan eve yollandım. Kuryajlı yüzlerle daha yakından tanıştıkça bu yüzlerdeki bazı anlatımların değiştiğini görebilmeye başladım. Pek çoğu bana açık yürekli bir duygudaşlıkla bakıyorlardı. Bunların yüzü yalnız ve yalnız sokak çocuklarının suratlarında görülecek türden bir utanma ve içtenlikle karışık bir gülümsemeyle aydınlanıyordu. Çoğunun adını daha şimdiden öğrenmiştim. Bazılarını seslerinden tanımaya bile başladım. Küçük, kalkık burunlu, al yanaklı, gözlerinin çevresindeki kasları yüzyıllık kirlerin bile bastıramadığı bir canlılıkla oynayan Volodya Zoren sık sık yoluma çıkıyordu. 13 yaşındaydı. Ellerini hep ardında birleştirir, az konuşur ama sürekli olarak gülümserdi. Siyah kıvırcık kirpikli, ufak tefek yakışıklı bir delikanlıydı. Kirpiklerini yavaşça kaldırır, siyah gözlerini göstermek için derinlerden bir yerlerden gelen bir ışığın girmesini sağlar, başını arkaya atar, hiçbir şey söylemez ve gülümserdi. ''Bir şey söylesene Zoren'' diye takılırdım ona. ''Nasıl bir sesin olduğunu merak ediyorum.'' Yüzü kızarır, sözümden incinmiş bir havayla döner, kaba bir fısıltıyla ''Şey'' derdi. Volodya'nın kendisi gibi yakışıklı, yuvarlak yüzlü ve al yanaklı bir arkadaşı vardı. Adı Mitka Nisinov'du. İyi huylu, içi dışı bir, kurnazlık nedir bilmez bir çocuktu Mitka. Eskiden bu gibileri ya ayakkabıcı çırağı ya da meyhane garsonu yaparlardı. Ona bakar bakar, Mitka, Mitka diye düşünürdüm. Seni ne yapacağız? Geçmişini silip yaşamını yeni baştan bir yola koyabilecek miyiz? Mitka da tıpkı Zoren gibi kızarır ve arkasını dönerdi. Fısıltı falan da çıkmazdı ağzından. Dümdüz ve simsiyah kaşlarını çatar, dudaklarını kıpırdatırdı yalnızca. Ama Mitka'nın sesini çok iyi tanıyordum. Derinden gelen bir altosu, bir kadın sesi vardı. Güp güzel, iyi eğitilmiş ama aynı zamanda şımarık bir sesti bu. Şarkı söyler gibi konuşan kadınların sesindeki iniş çıkışlar, bülbül sesindeki ani nota değişiklikleri okunurdu konuşmasında. Mitka bana kuryajda oturanları anlatırken bu sesi dinlemeye bayılırdım. ''Şurada koşanı görüyor musunuz? Allah'ın cezası. Nereye yetişecek sanki? Volodya, bak bak, buraya bak. Ne? Buryak'ı tanımıyor musunuz? Bir oturuşta 30 bardak süt içer. Ahıra girdi. Bak, süt içme saati şimdi herhalde. Ya şuradakine ne diyorsunuz? Şu yani, fare kılıklı olanı. Camdan bakıyor hani. Bir faredir o aslında. Öyle bir dal kavuktur ki bu. Onun gibi bir yağcı yeryüzünde yoktur ha. Size ne yağ çekmiştir kuşkusuz?'' ''Manka Zaychenko bu,'' dedi Zoren ve hoşnutsuz bir tavırla başını çevirdi. Birden kıpkırmızı kesilmişti. Mitka akıllı bir çocuktu. Şeytan gibiydi. Zoren'in kıskançlığını dile getiren sözlerinden utanmıştı. Bakışlarında arkadaşının düşüncesiz sözlerinden ötürü özür diliyor gibiydi. ''Aa, Manka'ya laf yok,'' dedi. ''O başka.'' ''Nasıl başka?'' ''Bak işte.'' Mitka ayak baş parmağıyla yerde bir şeyler çizmeye başladı. ''Anlatsana,'' dedim. ''Anlatacak bir şey yok ki. Banka topluluğa gelir gelmez kendi arkadaş kümesini oluşturdu. Öyle değil mi Volodya? Gerçi onlar da dayak yiyorlar ama gene de onlar başka işte.'' Nisinov'un derin felsefesini, bizim bilgelerin adını bile duymadıkları bu bilgeliği çok iyi anlıyordum. Burada bir yığın renkli tip vardı. Kimi yakışıklı, kimi öyle ahım şahım olmayan, kendine özgü bir yol tutarak başka nitelemesini alamamış bir yığın çocuk. Somurtuk, bitkin ve henüz düşmansı bakışlardan arınmamış yüzler arasında yaşamın başka birinin çizdiği çizgi boyunca sürükleyip götürdüğü çocuklar görmeye başladım. Gördüğüm bu yüzlerin sayısı giderek artıyordu. Eskiden bu durum başkasına bağımlı yaşantı diye anılan bu olgu çok daha karşılanıyordu. Zoren, Nisinov, saçı başı dağınık, cin gibi akıllı Sobchenko, üzgülü ve ciddi görünümlü Vasya Gardinov, esmer tenli karınca incitmez huylu Karabrenko, gülümseyen dudaklarından mırıltılar döktüre döktüre kaşlarını çata büke çevremde dolanıyor ama bir türlü iyice yanıma yaklaşamıyorlardı. Manka Zaychenko ile arkadaşları gibi olmaya can atıyor, onların yeni bir yaşantıya, önlerinde açılan yeni yola büyük bir gözü peklikle atılmalarını istekli, özlemli bakışlarla izliyor, kendileri ise beklemekten başka bir şey yapamıyorlardı. Herkes beklemekteydi. Bu durum apaçık ortadaydı. Bekliyorlardı. Onların gözünde son derece gizemli, tinsel bir dünyadan gelmiş, anlaşılması olanaksız, tanımsız bir çekiciliğe bürünmüş kişileri, Gorkilileri bekliyorlardı. Geçmekte olan her saat, başkalarına gelecek felaket ya da sevinç anını biraz daha yaklaştırmaktaydı. Günler, kızlara bile güneşin her doğuşunda yeni bir dünya, yeni bir sevinç getiriyordu. Olga Lapova, müfrezesini kurmuştu bile. 6. müfrezeydi bu ve ağzına dek enerjiyle doluydu. Müfrezenin kızları yatakhanelerinde harıl harıl çalışıyor, onu onarıyor, bunu yıkıyor, beyazları kireç kaymağına yatırıyor, hatta akşam olunca işlerin üstüne oturup bir güzel türkü bile söylüyorlardı. Durmadan oradan oraya koşturmakta, harıl harıl bir şeyler yapmakta olan Gulyaeva, buruşuk sağı solu sarkık bluzunu benden gizlemeye çabalıyordu. Kudlati her akşam kızlar yatakhanesine damlıyor, kendi kendine yüklediği onları koruma işini sürdürüyordu. Ne yazık ki bu güzel 6. müfreze etkinlik alanında bu denli ileri gitmenin kuryaj geleneklerini tümden içe saymak olacağı ve böyle bir bombanın patlamasının yaratabileceği yıkıntılar altında kalmak korkusuyla tarlada çalışmaya gitmiyordu. Korotkov da beklemekteydi. Bu çocuk kuryaj geleneğinin eksenini oluşturmaktaydı. Eşsiz bir diplomattı. Yaptığı işte, söylediği sözde, bulunduğu bir davranışta her zaman için haklı çıkmasını bilirdi. O da herkes gibi davranıyordu. Suç onda mıydı? Hayır. Yalnızca işe gitmiyordu, o kadar. Ama öncü müfreze ona ateş püskürüyordu. Ondan düpedüz nefret ediyorlar, Korotkov'un kuryajın baş düşmanı olduğuna kesinlikle inanıyorlardı. Daha sonra Volokov, Gorkovski ve Yorka Volkov'un küçük bir söylev aracılığıyla bu duruma bir son vermeye kalkıştıklarını öğrendim. Gölün kıyısında Korotkov'la bir görüşme düzenlemişler ve kendisine topluluktan çıkmasını, başını alıp dilediği yere gitmesini önermişler. Ancak Korotkov bu öneriyi geri çevirerek şöyle demiş: "Şimdilik gitmeme gerek yok, olduğum yerde kalacağım." Toplantı bu söz üzerine sona ermiş. Korotkov benimle hiçbir şey konuşmadı, ağzını açıp bir şey söylemedi. Benim kişiliğime ilgi duyduğunu, beni umursadığını belirten hiçbir davranışta da bulunmadı. Yolda rastlaştığımızda açık renkli güzel şapkasını çelebice kaldırır, nazik bariton sesiyle "İyi günler müdür yoldaş" diye selamlardı beni. İnce bir fırçayla özenle boyanmış gibi duran koyu ela gözlerini kibarca bana çevirir, bakışlarıyla tam tamına şu sözleri söylerdi: "Kimse kimsenin işine karışmasın, anlaşıldı mı? Siz kendi işinize bakın, ben kendi işime. Saygılar müdür yoldaş." Ama Peretz'le konuştuğum akşamın ertesi kahvaltı saatinde mutfak penceresinin önünde beni buldu Korotkov. O sırada birine bir şeyler söylemekteydim. Saygıyla kenara çekildi, bekledi. Sonra birden benimle konuşmaya başladı. "Bağışlayın müdür yoldaş, bir şey sormak istiyorum. Gorki topluluğunda hapishane var mı acaba?" Sorusuna aynı ciddilikle "Hayır, yok" diye yanıtladım. Sergide tablo seyreder gibi bana baktı. Sonra soğukkanlı bir tavırla konuşmasını sürdürdü. "Ama çocukları hapsediyormuşsunuz diyorlar." "Senin kaygılanmana gerek yok" diye yanıtladım onu bu kez. "Ben yalnızca dostlarımı hapsederim." Ve yüzündeki kurnaz mimikleri görmezden gelerek döndüm, oradan uzaklaştım. Mayıs'ın 15'inde bir telgraf aldım. "Hepimiz yarın trenle hareket ediyoruz. Lapot." Akşam yemeğinde telgrafı herkese okudum ve şu sözleri ekledim: Öbür gün yoldaşlarımızı karşılayacağız. Onların dostça karşılanmasını istiyorum. Bunu bütün kalbimle diliyorum. Çünkü biliyorsunuz, bundan böyle onlarla birlikte yaşayacağız. Birlikte çalışacağız. Kızlar fırtına öncesinde derin bir suskunluğa bürünen kuşlar gibi birden büyük bir sessizliğe gömüldüler. Birkaç çocuk yan göze birbirlerine baktı. Bazı yüzlerde ağızlar açıldı ve bir saniye böylece açık kaldı. Pencerenin yanındaki köşede, çeresinde sıra yerine sandalyeler bulunan masada oturan Korotkov'la arkadaşları ansızın olağan dışı bir neşe yaymaya başladılar. Herkes kahkahalarla gülüyordu, anlaşılan birbirlerine şakalar yapıyor, benim sözlerimle dalga geçiyorlardı. O gece öncü müfreze Gorkililerin karşılanmasıyla ilgili ayrıntıların görüşüldüğü bir toplantı düzenledi. Gençlik kolunun çekirdeğini oluşturan üyelerin önerdiği her nokta ayrıntılarıyla tartışıldı. Kudlatin'in eli her zamankinden daha sık başının ardına uzandı bu süre içinde. Biliyor musunuz, çocukların buraya geleceğini düşündükçe utanıyorum. O anda kapı ansızın yavaşça açıldı ve Yorka Volkov'un kapının aralığından kendisini zar zor içeri attı. Masaya tutundu, sıraya yığıldı. Şişmiş ve morarmış bir et yığınının bir kıyısıyla garip bir çizgi gibi duran tek gözüyle bize baktı. Ne oldu? Bana sopa çektiler diye fısıldadı Yorka. Kim? Kim bilir kim? Köylüler işte. İstasyondan geliyordum. Dört yol ağzında karşıma çıktılar ve benzettiler. Dur bir dakika, atıldı Volokov. Dövdüler de ne demek? Dövmek kolay mıymış? Biz onlara günlerini gösteririz. Anlatsana ne oldu? Neden kavga çıktı? Durup dururken vurmadılar ya. Pek bir şey olmadı diye yanıtladı onu Yorka hüzünlü ve acınası yüzüyle. İçlerinden biri gençlik kolundan bu dedi ve salladı çeneme yumruğu. Sen ne yaptın peki? Ben de aynı şekilde karşılık verdim elbet ama onlar dört kişiydi. Kaçamadın mı diye sordu Volokov. Hayır, kaçamadım diye yanıtladı Yorka. Ne yaptın peki? Görmüyor musun? Hala dört yol ağzındayım işte. Çocuklar birer Ukraynalı kahkahası savurdular ama Volokov dostunun acılı gülümsemesine azarlamalı bir bakış baktı. 373B Ayın 17'sinde sabah karanlığında Harkov'dan 30 kilometre uzaklıkta bulunan Lubatin istasyonuna Gorkilileri karşılamaya gittim. Bakımsız ve pis platformda yol yorgunu köylüler bıkkın bıkkın bir aşağı bir yukarı yürüyor, üstü başı yağlı hamal ve makinistler koca çizmelerini sürüye sürüye oradan oraya dolaşıyordu. Hava sıcaktı. Her şey ruhuma giydirdiğim bayramlık ipeklilerin ona hiç de uygun düşmemesi için gizli bir çaba harcıyor gibiydi. Belki de bayramlık giysi değildi bunlar. Ne olacak, alt tarafı kalkık kenarlı bir şapkayla asker kaputu. Büyük savaşın başladığı gündü bu. Heyula gibi yaşlı bir adam, bir hamal, kazayla bana bindirmiş de yaptığı bu işten dolayı üzülmek şöyle dursun, bir insana çarptığının farkına bile varmamışsa ne olmuştu?